Ayrım 29.
Klinikteki yaşamından memnun gibi görünüyordu. Breuer'e günlerinin güzel geçtiğini, ağrılar yaşamadığını, hem de yaptıkları günlük konuşmaların felsefesine katkıda bulunduğunu söylemişti. Kant ve Hegel gibi filozofları sürekli aşağılardı. Ona göre bu filozoflar yazılarını yalnızca akademik çevreler için akademik bir stil kullanarak yazıyorlardı. Onun felsefesi ise yaşam hakkında ve yaşam içindi. Her zaman en iyi gerçeklerin kişinin kendi yaşam deneyimlerinden koparılmış kanlı gerçekler olduğunu söylerdi. Breuer'le ilişki kurmadan önce felsefesini uygulamaya geçirmeye hiç teşebbüs etmemişti. Uygulamaya geçmeyi hiç sorun etmemişti. Ona göre onu anlamayanlar zaten uğraşmaya değmez insanlardı. Ama üstün insanlar onun bilgeliğine giden yolu seçeceklerdi. Şimdi olmasa da 100 yıl sonra bile bu böyle olacaktı. Ama Breuer'le yaptıkları günlük konuşmalar onu bu konuyu daha ciddiye almaya zorluyordu. Maalesef bu dertsiz, bereketli Luzon günleri Nietzsche için göründüğü kadar saf ve sevimli değildi. Yer altından gelen gizli karşı akımlar Nietzsche'nin gücünü emip tüketiyordu. Neredeyse her gün Lou Salome'ye daha öfkeli, daha hasret dolu, daha ümitsiz mektuplar yazıyordu. Lou'nun imgesi bütün zihnini kaplıyor, Breuer'e, Zerdüşt'e ve bu tasasız günlerden aldığı zevkten kopardığı enerjiyi kendine yönlendiriyordu. Breuer'in hayatı ise ister yüzeyden, ister derinlerden bakılsın, Nietzsche'nin hastaneye yatmasını izleyen ilk haftadan itibaren son derece zor ve dayanılmaz bir hal almıştı. Luzon'da geçirdiği saatler zaten ağır olan programına fazladan yük olmuştu. Viyana tıbbının değişmez kuralına göre havalar ne kadar kötü giderse doktorun işi o kadar çok olur. Haftalardır vahşi bir kış bütün acımasızlığıyla hüküm sürüyordu. Dondurucu kuzey rüzgarlarıyla ağır ve rutubetli hava muayene odasını hasta üstüne hastayla dolduruyordu. Breuer'in defteri Aralık ayı hastalıklarıyla dolup taşıyordu. Bronşit, zatürre, sinüzit, bademcik, kulak iltihabı, farenjit ve amfizem. Bunlara ek olarak bir de her zaman gelen sinir hastaları vardı. Aralık'ın ilk haftası ilerlemiş sklerozlu iki genç hasta geldi. Breuer bu hastalığa teşhis koymaktan özellikle nefret ederdi. Hastanın durumunu düzeltmek için önerebileceği bir tedavi yoktu. Bu yüzden genç hastalarına onları bekleyen kaderi anlatmak zorunda kalmak gibi bir çıkmaza girmek onu çok ürkütüyordu. Bu kader giderek artan halsizlik, zafiyet, felç ya da her an ortaya çıkabilecek körlüktü. Yine o hafta organik bir patoloji vakası olmadığı anlaşılan ve histerik olduklarına Breuer'in hemen hemen kesin gözüyle baktığı iki hasta geldi. Bir tanesi orta yaşlı bir kadındı. Son iki yıl içinde yalnız bırakıldığı zamanlar spastik bir halde kalıyordu. Diğeri ise 17 yaşında bir genç kızdı. Bacaklarındaki spastik bozukluk yüzünden ancak iki şemsiyeyi baston gibi kullanarak yürüyebiliyordu. Düzensiz aralıklarla bilincini kaybediyor ve şuna benzer sözleri haykırıyordu. Bırak beni, git başımdan, ben burada değilim, bu ben değilim. Breuer'e göre bu iki hastada Anna O gibi konuşma kürüne alınmaya adaydı. Ama bu tedaviye girişmek demek zaman açısından, mesleki şöhreti açısından, zihin dengesi açısından ve evliliği açısından Breuer için bir risk olacaktı. Bu tür tedaviyi bir daha uygulamayacağına yemin etmiş olmasına rağmen o geleneksel ve başarısız tedavi kürlerine dönüş yapmak Breuer'in moralini bozuyordu. Bu eski teknikler Wilhelm Erbin elden ele gezen elektrikle tedavi el kitabında yazan özlü ama ne kadar geçerli olduğu belli olmayan derin kas masajları ve elektrik uyarımından oluşmaktaydı. Keşke bu iki hastayı başka bir doktora devredebilseydi. Ama kime? Kimse böyle hastaları istemiyordu. 1882 yılının Aralık ayında Viyana'da, hatta Avrupa'da Breuer'den başka histeri tedavisi veren bir tek kişi bile yoktu. Ama Breuer mesleğinin gerektirdiği zorluklardan değil, kendi kendine yarattığı psikolojik işkence yüzünden bunalmaktaydı. Üçüncü görüşmelerinin ardından dördüncüsü, beşincisi ve altıncısı birbiri ardına geliyordu. Nietzsche onu kendi yaşamındaki eksistans ile özellikle amaçsızlıkla ilgili kaygılarıyla, konformizmi ve özgürlük yoksunluğuyla, yaşlanma ve ölüm korkularıyla yüz yüze gelmeye zorluyordu. Eğer Nietzsche benim daha da huzursuz bir hale gelmemi amaçlıyorsa, diye düşündü Breuer, kaydettiğim bu ilerleme onu çok memnun ediyor olmalı. Breuer gerçekten de ızdırap çekiyordu. Matilde'den her gün daha fazla uzaklaşıyordu. Endişeleri üzerine çörekleniyordu. Göğsünde hissettiği baskı onu rahat bırakmıyordu. Sanki dev bir mengene kaburgalarını eziyordu. Soluması güçsüzdü. Kendi kendine hep derin nefes alması gerektiğini hatırlatıyordu ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın onu sıkıştıran gerilimi atamıyordu. Cerrahlar artık plevral sıvıyı çekmek için hastanın göğsüne tüp sokabiliyorlardı. Bazen Breuer'de kaburgalarının ve koltuklarının içine bir tüp sokup angısını dışarı boşaltmayı hayal ediyordu. Korkunç düşler yüzünden gecelerdir gözüne uyku girmiyordu. Birkaç gün sonra uyuyabilmek için Nietzsche'den daha fazla kloral almaya başladı. Daha ne kadar dayanabileceğini merak ediyordu. Böyle hayat yaşamaya değer miydi? Bazen fazla dozda veronal almayı bile düşünüyordu. Bazı hastaları bu sıkıntılara yıllarca katlanabiliyorlardı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Canları istiyorsa bu anlamsız, sefil hayatlarına devam etsin onlar. Ama o yapamazdı. Sözde ona yardım etmek için orada bulunan Nietzsche, onu rahatlatacak bir şey yapmıyordu. Ona ıstırabını anlattığında Nietzsche bunu üstünde durmaya değer bir şey olarak görmemişti. Tabii acı çekeceksin, görmenin bedelidir bu. Tabii için korkuyla dolacak, yaşamak demek tehlike içinde olmak demektir. Daha sertleş, diye haykırmıştı. Sen bir inek değilsin, ben de geviş getirenlerin havarisi değilim. Yaptıkları anlaşmanın ardından bir hafta sonraki pazartesi akşamı Breuer, Nietzsche'nin planının ciddi ölçüde ters gittiğinden emin olmaya başlamıştı. Nietzsche'nin teorisine göre Bertha ile ilgili fanteziler zihninin bir taktik oyunundan ibaretti. Kendisine dikkat çekilmesini bekleyen eksistans ile çok daha acılı bir yüzleşmeye girmemek için oynanan zihnin arka sokaklarına özgü bir taktik oyunu. Nietzsche bu önemli eksistans meseleleriyle yüzleştiği zaman Bertha saplantısının kendiliğinden kaybolacağında ısrar ediyordu. Ama kaybolmuyordu. Fanteziler ona karşı her zamankinden daha vahşice hücum ediyorlardı. Ondan daha da fazlasını istiyorlardı. Daha çok ilgi, daha çok gelecek istiyorlardı. Breuer yine hayatını değiştirmeyi hayal ediyordu. Bu hapishaneden, bu evlilik, kültür ve meslek hapishanesinden kurtulmanın bir yolunu bulmalı ve Bertha'yı kollarına alarak Viyana'dan kaçıp gitmeliydi. Özellikle bir fantezi giderek daha da güçleniyordu. Bir gün eve döndüğünde büyük bir kalabalığın evin önünde toplandığını ve sokağın itfaiyecilerle dolu olduğunu hayal ediyordu. Evi yanıyordu. Hemen paltosunu başına geçirip kendisini engellemeye çalışan kolları yorup geçiyor ve yanan evinin merdivenlerine atılarak ailesini kurtarmaya çalışıyordu. Ama alevler ve dumanı geçmek imkansızdı. Bir ara bayılıyordu. Ayıldığında başucunda onu kurtaran itfaiyecileri görüyordu. İtfaiyeciler bütün ailesinin yangında öldüğünü söylüyordu. Matilde, Robert, Bertha, Dora, Margaret ve Johannes ölmüşlerdi. Herkes onun ailesini kurtarmak için yaptığı kahramanca girişimi övüyor ve duyduğu dayanılmaz acıya nasıl katlanacağını düşünüyordu. Gerçekten de çektiği acı çok büyüktü. Ama artık özgürdü. Bertha için, onunla İtalya'ya, belki de Amerika'ya kaçabilmek için, her şeye en baştan başlayabilmek için. Ama acaba her şey yolunda gidecek miydi? Bertha ona göre çok mu gençti? Aynı şeylere ilgi duyarlar mıydı? Aşk sürecek miydi? O daha bu soruların cevabını düşünemeden aynı döngü gene başlıyordu. Bir kez daha sokağın ortasında duruyor, alevlerin sardığı evini seyrediyordu. Bu fantezi hiçbir kesintiye uğramayacak şekilde kendini savunuyordu. Bir kez başladı mı mutlaka sonuna kadar gitmesi gerekiyordu. Bazen iki hasta arasındaki o kısacık arada bile Breuer kendini yanan evinin önünde buluyordu. O anda Frau Baker odasına girerse Breuer önündeki hasta kağıdına bir şeyler yazıyormuş gibi yapıyor ve azıcık daha işi olduğunu işaret ederek onu başından savıyordu. Evde olduğu zamanlarda ise onu yanan evin içine yerleştirdiği için duyduğu suçluluktan Matilde'nin yüzüne bakamıyordu. Bu yüzden onunla pek göz göze gelmemeye çalışıyor, bütün zamanını laboratuvarında güvercinleriyle geçiriyor, kafeye daha sık uğruyor, arkadaşlarıyla artık haftada iki kez tarok oynuyor, daha fazla hasta alıyor ve eve yorgun hem de çok yorgun bir halde dönüyordu. Ya Nietzsche projesi? Artık Nietzsche'ye yardım etme gücünü bulamıyordu kendinde. Yeni bir fikir geliştirmişti. Belki de Nietzsche'ye yardım etmenin en iyi yolu onun Breuer'e yardım etmesine izin vermekti. Nietzsche gayet iyi görünüyordu. Fazla ilaç kullanmıyor, yalnızca yarım gram kloral ile rahat uyku çekiyordu. İştahı düzelmişti, mide sancıları yoktu ve migren ağrıları da nüksetmemişti. Breuer kendisinin ümitsizlik içinde olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduğunu artık tamamen kabul ediyordu. Kendini kandırmaktan vazgeçmiş, Nietzsche ile Nietzsche'nin hatırı için görüşüyormuş gibi yapmayı, bu konuşma seanslarının yalnızca bir tuzak, onu hakkında konuşturabilmek için uyguladığı zekice bir strateji olduğu kandırmacasını bırakmıştı. Konuşma kürlerinin yarattığı etki Breuer'i allak bullak etmişti. Onu kendi içine çekmişti. Numara yapayım derken tamamıyla içine girivermişti. Üzerindeki yükü atabilmek, en kötü sırlarını bile paylaşmak, onu anlayan, kabullenen, hatta affeder görünen birinin bütün dikkatini kendi üzerinde toplaması onun için son derece önemliydi. Bütün bunları coşkuyla yapıyordu. Bazı seanslar ona kendisini daha kötü hissettirse de bir sonraki görüşmelerini sabırsızlıkla beklemekten kendini alamıyordu. Nietzsche'nin yeteneğine ve zekasına daha fazla güvenir olmuştu. Artık Nietzsche'nin elinde onu iyileştirecek bir güç olup olmadığını sormuyordu kendine. Yapması gerekenin yalnızca bu güce giden doğru yolu bulması olduğuna inanıyordu. Ya insan olarak Nietzsche? İlişkimiz hala yalnızca mesleki bir ilişki mi acaba diye düşünüyordu Breuer. Beni kesinlikle dünyadaki herkesten daha iyi tanıyor ya da en azından benim hakkımda herkesten çok daha fazla şey biliyor. Ondan hoşlanıyor muyum? O benden hoşlanıyor mu? Dost muyuz? Ya da kendinden bu kadar uzak duran bir kimseyi sevip sevemeyeceği gibi sorulara cevap veremiyordu. Ona sadık kalabilecek miyim? Yoksa ben de bir gün ona ihanet mi edeceğim? Birden hiç beklenmedik bir şey oldu. Nietzsche'nin yanından ayrılıp muayenehanesine geldiği bir gün her zamanki gibi Frau Baker tarafından karşılandı. Frau Baker ona 12 hastanın isimlerinin yazılı olduğu bir liste uzattı. O anda muayenehanede olanların yanına kırmızı kalemle işaret koymuştu. Bu listeyle beraber bir de ince mavi bir zarf verdi Breuer'in eline. Üzerindeki el yazısı Lou Salome'ye aitti. Breuer mühürlü zarfı açıp gümüş çizgiyle çerçevelenmiş kartı çıkardı. 11 Aralık 1882 Doktor Breuer, bu öğleden sonra sizi görebilmeyi umuyorum. Lou. Lou, ilk isimlerini kullanmalarıyla ilgili bir konuşma geçmiş miydi aralarında? Breuer bunları düşünürken birden Frau Baker'ın konuşmakta olduğunu fark etti. O, Rus Fräulein bir saat önce gelip sizi sordu, diye açıkladı Frau Baker. Genellikle yumuşak hatlı alnında sert çizgiler belirmişti. Sizin sabah saatlerinde çok meşgul olduğunuzu söylemek zorunda kaldım. O da saat 5'te uğrayacağını söyledi. O zaman ben sizin öğleden sonraları da çok meşgul olduğunuzu söyledim. Bunun üzerine Profesör Nietzsche'nin Viyana'daki adresini almak istedi. Ama ona bu konuda hiçbir şey bilmediğimi söyledim. Sanırım sizinle bunu konuşacak. Doğru yapmış mıyım acaba? Tabii Frau Baker, her zamanki gibi doğrusunu yapmışsınız. Ama sizi huzursuz eden bir şey mi var? Breuer, Frau Baker'ın Lou Salome'den ilk gelişinden beri hiç hoşlanmadığını ve Nietzsche'ye yükünü getirdiği için onu suçladığını biliyordu. Breuer'in Luzon kliniğine yaptığı günlük ziyaretler muayenehanesindeki programını o kadar sıkıştırıyordu ki hemşiresiyle ilgilenecek zaman bulamıyordu. Açık söylemek gerekirse Doktor Breuer, onun öylesine gelip hastalarla tıklım tıklım dolu muayenehanenize umursamazca girmesi ve sanki siz her an onu bekliyormuşsunuz gibi davranması ve sıradakileri aldırmadan içeri girebileceğine güvenen tavırları benim sinirimi bozdu. Üstüne üstlük bir de bana profesörün adresini sorması yok mu? Bu hiç hoşuma gitmedi. Hem sizin hem de profesörün bu kadar peşine düşmesi çok tuhaf. İşte ben de size bu yüzden doğru yaptığınızı söyledim dedi Breuer onu sakinleştirircesine. Onu bana havale ederek ve hastamızın gizliliğini koruyarak en iyisini yaptınız. Kimse bu işi daha iyi halledemezdi. Şimdi Herr Wittner'i içeri yollayın. Saat 5'i çeyrek geçe Frau Baker, Fräulein Salome'nin geldiğini bildirdi. Ve hemen arkasından hala 5 hastanın onu görmek için beklediğini ekledi. Şimdi kimi alayım içeri? Frau Mayer neredeyse 2 saattir bekliyor. Breuer arada kalmıştı. Lou Salome'nin hemen onu görmeyi beklediğini biliyordu. Frau Mayer'ı içeri alın. Onun arkasından Fräulein Salome ile görüşeceğim. 20 dakika sonra Breuer, Frau Mayer'la ilgili notlarını yazarken Frau Baker, Lou Salome'yi odaya aldı. Breuer hemen ayağa kalkıp Lou Salome'nin uzattığı eli dudaklarına götürdü. Son görüşmelerinden bu yana onun nasıl bir kadın olduğunu unutmuştu. Oysa şimdi bu güzellik onu bir kez daha çarpmıştı. Muayenehanesi bir anda nasıl da ışıl ışıl aydınlanmıştı. Oh Fräulein, bu ne şeref. Bunu unutmuşum. Beni bu kadar çabuk mu unuttunuz Herr Doktor? Hayır, sizi değil. Sizi görmenin ne büyük bir zevk olduğunu unutmuşum. O halde bu kez bana daha iyi bakın. İşte size bir profil veriyorum. Lou Salome işveli bir tavırla önce sağ sonra da sol yanını döndü. Ve bir de öteki profilimi. Bana bu tarafımın en güzel yanım olduğunu söylerler. Sizce nasıl? Ama aslında bilmem gereken başka bir şey var. Notumu okudunuz mu? Alınmadınız ya. Alınmak mı? Hayır, tabii ki alınmadım. Ama sizin için yalnızca 15 dakikamı ayırmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Oturması için yer gösterdi. Lou Salome sanki zaman tamamen onun emrine ayrılmış gibi zarif ve yavaş hareketlerle koltuğa otururken Breuer de onun karşısındaki koltuğa geçti. Gördüğünüz gibi bekleme odası hastalarla dolu. Başımı kaşıyacak zaman bulamıyorum. Lou Salome bu sözlere hiç aldırmamıştı. Anladığını belirtir biçimde başını sallamasına rağmen Breuer'in bekleme odasındaki hastaların onunla ne ilgisi var diye düşünüyor gibi bir izlenim veriyordu. Buradan çıkıp bazı hastaları da evlerinde muayene etmem gerekiyor ve bu gece bir de tıp derneği toplantısına katılacağım diye ekledi. Ah, başarının bedeli Herr Doktor Profesör. Breuer konuyu değiştirmek niyetinde değildi. Söyleyin bana sevgili Fräulein, neden bu kadar riske atıyorsunuz kendinizi? Neden önceden yazıp da size zaman ayırmamı sağlamıyorsunuz? Bazı günler 5 dakika bile boş zamanım olmuyor. Diğer günlerde ise şehir dışındaki bazı hastalara çağrılıyorum. Viyana'ya kadar gelip de beni görmeden gitmek zorunda kalabilirdiniz. Neden böyle boşu boşuna yolculuk yapma riskine giriyorsunuz? Bütün hayatım boyunca insanlar beni bu riskler konusunda uyarmıştır. Ama bugüne kadar hiç bir kere bile hayal kırıklığına uğramadım. Bakın bugüne, şu ana, işte buradayım ve sizinle konuşuyorum. Belki Viyana'da biraz daha kalırım, o zaman yarın tekrar görüşebiliriz. O halde söyleyin bana doktor, bu kadar iyi giden bir davranışı neden değiştireyim? Üstelik ben günü gününe uymayan bir insanımdır. Size önceden yazamam, çünkü önceden plan yapmam. Kararlarımı bir anda veririm ve bir anda harekete geçerim. Yine de sevgili Doktor Breuer diye sakin bir tavırla devam etti Lou. Bunlar notumdan alınıp alınmadığınızı sorduğumda söylemek istediğim şey değil. Beni düşündüren notumdaki gayri resmi tavırdan rahatsız olup olmadığınız. Yani ilk ismimi kullanmamdan. Viyanalıların çoğu resmi unvanları olmadığında kendilerini tehlikede ve çıplak hisseder. Ama ben gereksiz mesafelerden iğrenirim. Sizin bana Lou demenizi isterim. Aman Tanrım, bu ne müthiş, ne kışkırtıcı bir kadın diye düşündü Breuer. Huzursuzluk duymasına rağmen kibirli Viyanalılarla aynı safta görünmeden buna itiraz etmenin bir yolunu bulamadı. Birden birkaç gün önce kendisinin de aynı huzursuzluğu Nietzsche'ye yaşatmış olduğu geldi aklına. Yine de o ve Nietzsche aynı yaştaydılar. Oysa Lou Salome onun yarı yaşındaydı. Tabii, memnuniyetle. Aramıza böyle engeller koyma taraftarı değilim.